Ayrım 50, sayfa 391. Çakır kahyaların Hacı Kenan, kızı Nefise aracılığıyla Civan Şah'ın gönderdiği öldürülme haberi üzerine gereken yerlere başvurmuş, göçmen mahallesine silah arama baskınını Kurban Bayramı arifesi günü sabaha karşı yaptırmayı kararlaştırmıştı. Düğün aylarında, panayır zamanlarında, kasaba pazarı günlerinde, hele de bayramlarda kargaşalıktan yararlanmayı düşünen göçmenlerin gün ışırken köylere giderek kaçakları, Karadeniz kıyılarını tutacak silahlarla mermileri derin saklama yerlerinden çıkarıp denklediklerini Sülük'le çatışmadan önceki zamanlardan biliyordu. Sülük öldükten beri emeğin işlerini Dilaver Paşa'nın zülfüyle Genç Osman'ın çevirdiği ise gizli değildi. Gerçekten bir vurma tasarısı varsa yeminli vurucuların başında bunlar bulunmasın hiç olmaz. Civanşah'la kızın arasındaki ilintiden haberi olmadığı için oğlanın vurulmasının nedenini bir türlü çıkaramamış, emeğin toprak hatun cinini kışkırtmak için böyle dolambaçlı bir yol tuttuğunu düşünerek büsbütün ürkmüştü. Göçmenin en güvendiği zıpırları, kaçaklar yasak silahlarla yakalatıp birkaç aylığına da olsa mapus damına attırmak, ortalığın yatışması için gerekli zamanı kazandıracak, işi kökten düzeltmek için tasarladığı son çareyi denemesine fırsat verecekti. Tasarladığı son çare emeği kendisiyle nikahlamaya razı etmekti. Yaylanın yarısını kaptırmanın karıyı bir yandan kudurtacağına, öte yandan da yıldıracağına %100 emindi. Kahpe kısmının nerede yiğitlenip nerede çözüleceğini bildiğine güveniyordu. Bunca rezillikle topladığı variyeti tam kaptırdığım sandığı sırada karşısına çıkan devlet kuşunu, çakır kahyaların varlığına sahip olma imkanını emek karı pek de sevmediği ölmüş bir üvey oğlu yoluna tepecek avanaklardan değildi. Hacı Kenan kendi yaşının epey ilerlemişliğini de bu hesaba katıyor. Kahpenin dünyaya kazık kakmadı ya, yakında geberir. Baktım direnmekte, gece gündüz zorlatırım, durdurak vermem diyeceğini de düşünüyordu. Gazi'ye suikast işinde hele sökmediği anlaşılınca halt ettiğini, kantarın topunu kaçırarak tatlı canını tehlikeye düşürdüğünü bilip epey korkmuştu. Günler geçip düşmanlarının şaşkınlıktan bir türlü kurtulamadıklarından şüphesi kalmayınca pişmanlık telaşı çabuk savuştu. Emek karının Nefise'yi Sülük'e istemekle başlayan yanlış hesapları hep bu yılgınlık yüzündendi. Nefise'yi Sülük almasaydı namussuz Zülfü kıyamet kopsa ağasını vurmaya razı gelmezdi. Sülük vurulmasaydı emeği kendini çoktan toplardı. Topladı mı göçmen mahallesi karıların hükümete saldırmalarını ne yapıp yapıp önler, valiyi, adliyeyi, polisi, jandarmayı karşısına hiç almazdı. Göçmen mahallesine yapılacak baskının başarılı olması karıların geçende hükümete yürümelerindendi. Yoksa bunu emeği gibi 40 tarakta bezi olan kahpe dilekçe verildiği gün duymasın hiç mümkün mü? Sülük Bey'in sağlığında memurların işe yararları ve de gözü pek işe yatkınları göçmen gayreti güdüyor. Çünkü her biri yaptıkları işe göre değil, rütbelerine göre sürekli aylık alıyordu. Sülük Bey'in ağır iftiraya uğrayıp tutuklanmasıyla başlayan çekingenlik, daha savuşturulmadan öldürülmesi, öldürenin yakalanmaması, bunların ürküntüsünü artırmış, hele karıların hükümete yürümeleri hiçbirinde göçmeni arkalayacak yürek komamıştı. Ayrıca göçmenlerin az biraz tartaklanması, bu tartaklanmaya kendilerinin de uzaktan uzağa katılmaları, eski suç ortaklığının izlerini az biraz silecek, yeni amirlerin gözünde durumlarını düzeltecekti. Böyle düşünen birkaçı hemen davranmışlar, mahallenin gizlisini arayıcılara fısıldamışlardı. Göçmenin şımarıklığından evvel eski çekinen, karılar yürüyüşü yüzünden sicili bozulacağından ödü kopan vali beyli savcılık başta olmak üzere bütün emniyet güçleri de bu fırsattan yararlanarak mahallenin gözünü yıldırıp uzun bir süre için rahatlama taraflısıydılar. Bu nedenle işi sıkı tuttular. Her bulduğu yerde kendi bilgisi olmadan pire zıplatmadığı için pire başçavuş denilen jandarma gediklisini Mecit Özü'nden gayet acele, gayet gizli getirip baskın düzeninin başına koydular. Çünkü pire başçavuşu vilayet merkezinden kazaya Sülük Bey attırmıştı. Hem de göçmen mahallesinin yalancı tanıkları gücüyle. Bu yüzden baskın sezdirilmeden hazırlanıp saat gibi tıkır tıkır uygulandı. Kurban Bayramı'nın arefe günü sabahı yeni ışımış, gavur Müslüman yeni seçilmeye başlamıştı. Horoz sesleri aralık aralık uzaklaşıyordu. Ekmeksizin anası 90'lık Selvi Hanım her günkü gibi bütün göçmenden önce uyanmış, ibriği kapıp su dökmeye çıkmıştı. Alçak avlu duvarının önünde birinin durduğunu görüp o yana yürüdü. Yaşına göre dinçti ama gözleri çoktandır iyi seçemiyordu. Yaklaşıp baktı. Yüzü çıkaramadıysa da asker elbisesiyle uzun silahı fark etti. Osmanlı ülkesinde göçmeni basacak güç bulunduğunu hiç aklına getirmediğinden merakla sordu. İzinli mi geldin oğul? Kimlerdensin? Jandarma Bursalıydı. Gözü hovardalıkta olduğundan oynak gelin olanları tanıyordu. Semerli'nin yeğeniyim anacığım. Dur hele, yeğeni var mı Semerlilerin? Olmaz mı? Yoktum da askere giderken gelip elini nasıl öptüm? Vay ki tamam, bayram izine mi sağlar seni? Bayram izine. Hay koca tanrı, tuttuğun altın esin hükümatımızı. Selvi Hanım hem konuşuyor hem abdesti iyice sıkıştığından bacaklarını sıkıp iki yana ırgalanıyordu. Baktı ki iş işten geçecek, Bemişhane'ye doğru birkaç adım seyirtti. Sonra Semerli'nin yeğeni evine gitmez de bizim oğluyu neden gözler ola ki diye düşünüp yarı döndü. Bir hacete mi durdun yeğen? Değeri yok anacığım, sen işine bak. Selvi Hanım'ın zati durası kalmamıştı. Yürürken bir başkasının sert sesini duydu. Hüs, konuşulmayacak denilmedi mi? Kırbaç geliyor Bursalı. Selvi Hanım'ın gözleri bulanık görüyordu ama kulağı sesleri yaman ayırıyordu. Nice deneylerin, nice vartalar atlatmanın verdiği tetiklikle birden durdu. Su dökmesi falan kalmamıştı. Bursalı dedi sert herif. Semerli'nin Bursalı yeğeni olabilemez. Dur aman, omuzu silahlı, jandarma. Aman, baskındır bu. Düşüncesinin burasında bir an bile duraklamadan gür sesiyle çığlığı basıp karma karışık göçmen mahallesini güneyden kuzeye, doğudan batıya çınlatıp ırgaladı. 7'den 70'e insanları, tavuktan küheylanlara kadar bütün hayvanları uykularından sıçrattı. Davranın göçmen, baskındır davran. Sert herif sonradan Selvi Hanım'a dediklerine göre pire baş çavuş, öküz sinirden kırbacı şaklatarak avluya dalmış, hüs bitiririm diyerek yakasına yapışmıştı ama kaç para? Bu dünyada çoktandır 90'lık Selvi Hanım'ı ürkütecek hiçbir güç kalmamıştı. Ekmeksizin Selvi Hanım da ibriği yere çalıp davrandı. Böylece daha ilk dakikada göçmen mahallesi baskıncıların başıyla yaka yakaya gelmiş oldu ve de kıyamet kopmuş oldu. Mahalleli yıllardır çok çatışma, baskın, arama görmüş geçirmiş, geçimini kanun dışı işlerle sağlar olduğundan her beklenmez durumu karşılamaya alışmıştı. Hele baskınlar artık çocuk oyuncağı sayılıyor, en ürkek karılar, ödlek herifler, el kadar çocuklar bile böyle sıralarda ne yapacaklarını biliyorlardı. Bu sebeple göçmen ilk şaşkınlığı çabuk atlattı. Her ne kadar gürültü kesilmedi, tersine büsbütün arttıysa da bu baskının verdiği şaşkınlığın büyümesinden değil, koruma işlerini kolaylaştırma kurnazlığındandı. Suç delili sayılacak her şeyin göçmen mahallesinde iki boğumlu saklama yeri vardır. Birinci bulunsa da oradan ikinciye geçmek kolay değildi. Bütün tedbirlerse kaçak mallar dışarıdayken yapılan baskınlara göre hazırlanmıştı. Saklayıcılara vakit kazandırmak için bebeler, körpe kızlar, güzel gelinler, gebe karılar, emzikliler, koca avratlar baskıncılara karşı ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Kaç kez de başarılı uygulamışlar, bütün baskınları bu yüzden az kayıplarla atlatmışlardı. Selvi Hanım'ın aralıksız sürdürdüğü uyarı bağırtılarıyla gene herkes ilk şaşkınlığı hemen savuşturup işe girişti. Kapıları tutacaklar kapıların önüne gerildiler. Pencerelere yastıklar tıkanıp arkasına dayaklar dayandı. Hazır denkleri erkekler yer altlarına bu işe göre yapılmış çifte duvarların arasına sürüklerken kadınlar var güçleriyle bağırıp sersemletici bir gürültüyle baskıncıların evlere girmesini geciktiriyorlardı. Kaçak silahlar gibi taşınan silahlar da ruhsatlı değildi. Bunların 7 yaşındaki kız çocuklarından 90'lık koca karılara kadar gizleyicileri vardı. Her şey göçmenlerce yerli yerini bulup dünyanın yüzünden silindi sanıldıktan sonra baskıncılara kapılar açıldı. İşte göçmeni gerçek şaşkınlığa düşüren beklenmez olay da bundan sonra görüldü. Evet, bu baskın şimdiye kadar örneği hiç görülmemiş yaman bir baskındı. Anlaşılan bu pire başçavuş mahallenin hartasını çıkarmış, nereyi nasıl tutacağını, nereden gözleyeceğini, askeriyenin meydan savaşı planına dökmüş ki soluk alacak delik bırakmamış. Evet, Gazi Paşa'nın kötü Yunan'ı yendiği plan da böyle değil. Baskıncıları güle eğlene karşılayan göçmen neye uğradığını anlayınca aman neyin nesi diyerek davranmaya çabaladı. Bir zaman debelendi ama faydasız. Arayıcılar her zamanki gibi yataklara, malaklara, minderlere, sedir atlarına bakmadan doğruca en yaman zulalara yönelmiş, bütün sakları elleriyle koymuş gibi çıkarmaya başlamıştı. Koca herifler "Buyur arkadaş, buyur ara" diyerek bıyık altından gülüp kollarını havaya kaldırdığı sıra kötü jandarmalar, o zamana kadar ruh gibi ahbap olan polisler, körpe kızlara, el kadar bebelere gidip tabancaları saldırmaları bunların koyunlarından, kuşaklarından çıkarıyorlardı. En güvenilir zolalardan denk denk tütün, cigara kağıdı, esrar, afyon, çeşitli silah, binlerce bağ cephane bulunup çeşme önüne sürüklendi. Göçmen neye uğradığını anladığı zaman iş işten geçmiş, yıkım 5 yılda yerine konmaz dereceyi bulmuştu. Durumu sezerek atik davranıp yan odaya sıçrayan, gizlediği silahı pencereden avluya, sokağa atmak isteyenlerin 300 kaymalık nagantları, 400 kaymalık Alman çıplakları, son gümüş çerkez kamaları namussuz pire çavuşun bilerek diktiği nöbetçilerin eline düşüyor. Ha bereket diye yanlarına koydurduğu sepetlerin içine toplanıyordu. Göçmen göçmen olalı ve de kaçağa soyunalı böyle bela görmemişti. Bunun şaşkınlığı da az biraz basılınca kabadayılar direniriz, gürültüye getiririz sandılar. Karılara dönüp yırtınma işmarına basıp avrat bebesini bıraktı diyerek aramayı şirretlikle önlemeyi denedilerse de pire başçavuş pabuç bırakmadı. Karı kız, bebek koca demeden kırbacı işletip direnmeyi dağıttı. Daha gizli yerlerdeki kaçakları da çekip çıkardı. Bize Osmanlı'nın gücü yetmez çünkü Allah'tan kahvedir belli göçmenin diye şişinen mahallenin 5 yıllık geçimi dağlar gibi çeşmenin önüne yığıldı. Ayrıca vesikasız şu kadar büyük baş hayvan hırsızlık malıdır diye ahırlardan böğürerek, kişneyerek çıkarılıp birbirine bağlandı. Göçmen karıları durum vaziyetin şakaya gelmezliğini anlayınca bu kez bir başka çeşit yırtırıp dövünmeye, kendilerini yerden yere atıp çığırışmaya başladılar. Çünkü malın yanı sıra kaçak tutturan herifler, ruhsatsız silah yakalatan delikanlılar da kolları bağlanarak mal yığınlarının ve de hayvan kümelerinin yanına götürülüyordu. Güneş yavaş yavaş yürümüş, kuşluk vaktinin mızrak boyunu tutmuştu. Göçmen mahallesi de giderek yoruldu. Zararın dehşetiyle çırpınmaya, bağırmaya başladı. Yaralı deve gibi inlemeye başladı. Şimdilik daha kime kızacağını, uğradığı beklenmez belayı kimin üstüne yıkacağı kestiremediğinden çevresine bel bel bakınıyor. Bazı karıdan korkmaz erkekler, avratlara yavaştan çıkışırken korkanlar da küçük nedenlerle oğlanları kızları şamarlıyordu. Herkes dokunulsa ağlayacak, kardeş denese kardeşinin de senin de diyerekten patlayacak haldeydi. En uzun arama Sülük Bey'in 14 odalı bey konağında olmuş, deşilmedik misafir döşeği, boşaltılmadık halı, yastık, kanca salınmadık kuyu, sökülmedik döşeme kalmamıştı. Bundan sonra Zülfü'nün eviyle genç Osman'ın anası karının kulübesi yün gibi didildi, pamuk gibi atıldı. Buna karşılık her nedense Toprak Hatun'un evi aranmadı. Kapıya gelen polise jandarmanın biri şaşkınlıkla "Burası arandı" demiş, sonra da Toprak Hatun'a göz kırpıp "Bu iyiliğimi unutma kadın, bir ye bir de dua et" diye sırıtmıştı. Bütün mahalle gibi Toprak Hatun da bundan hiçbir şey anlamadı. Ama bu sayede Emey Hanım'ın ne olur ne olmaz diye Toprak Hatun'a saklattığı tabancalar ele geçmekten kurtuldu. Arama saat 11'e doğru bitmiş, koca göçmen mahallesinin geçimini sağlayan ne var ne yoksa zalim hükümetin eline geçip adliye dairesine götürülmüştü. Suç delilleriyle yakalanıp yerlerine başlarını itilemeyen 7 kişi Zülfü ile genç Osman'ın kötüsü gelirse suçlarını yüklenecek cıbıllarla beraber 11 konukta alınıp götürüldü. Fıkara Göçmen Mahallesi Kurban Bayramı'nın arefe gününde şaşkın, ürkek, elleri böğründe arkalarından baka kaldı. Karıların bağırmaktan sesleri kısılmış, şuradan şuraya seyirtip debelenmekten görünüşlerinde adam hali kalmamıştı. Korku terine, utan terine, yorgunluk terine battıklarından leş gibi kokuyorlardı. Bir zaman evlerin içindeki perişanlığı düzeltmeye, imansız arayıcıların döküp saçtıklarını toplamaya çabaladılar. Buna birkaç günde güç yetiremeyeceklerini anlayınca erkeklerin hışmından da kurtulmak için kovaları kapıp bir ekşer çeşmeye doğru yürüdüler. Sözleşmişler gibi böyle yapmaları işe değil lafa sığınmaya alışık olmalarındandı. Toprak Hatun avlu kapısının pervazına dayanmıştı, elleri belindeydi. Kovalarla, bakraçlarla, güğümlerle telaşlı geçenleri hiç tanımıyor gibi dalgındı. Kaçak tütünler, cigara kağıtları, çakmak taşları, epeyce esra, külliyetli afyon, silahlar, cephaneler daha çeşme önüne taşınırken kimin neler yakalattığı anlaşılmıştı. Toprak Hatun'un aramadığı haberi mahalleye hemen yayılmıştı. Önce hayır hükümet atlatılmış sayıldı. Bundan hepsinin kurnazlık payı varmış gibi sevinildi. Sonra kim ne dediyse dedi. Ne olduysa oldu. Mahalle yavaş yavaş donuklaştı. Neden aramamıştı hükümet bu toprak hatunun evini? Kan davası gütmekte, vilayette yürümekte önde geçip başı çekmişken? Neden bakalım? Bir fıkara dul karı olup hükümatta güçlü arkası mı var? Hayır, bunca arkasıyla Emey Hanım'ın koca konağı aradılar ki didiklemecesine. Oğlu vuruldu denilse bununki salt yaralanıp kurtuldu. Emey Hanım dağ gibi sülük beyi tüm yitirdi. Evet, kaçakla ilintisi yok diyelim. Bu arama kaçak araması mı? Değil, kan davasının silah araması. Toprak Hatun milletin donuklaştığını önce hiç sezmedi. Çiğ yememişti ki karnı ağrısın. Fazladan yukarıda koca tanrı, aşağıda Emey Hanım, yayladan getirilen tabancaların burada saklı olduğunu biliyordu. Mahallenin hemen hemen bütün silahları gittiği halde bunlar elde kalmışlardı. Buna kasılıyor, Allah'tır bu, dul karıları korur, kurban oldu. Bursalı jandarmayı esrar şaşkınlığına getirtip dedirtti öyle bir laf diye çok bilmiş çok bilmiş kafa sallıyordu. Fakat gelenler bir daha gelip bir evin derli toplu olması çok şaşılacak bir şeymiş gibi gözlerini aça aça bakıp "Esah hiç el sürmemişler gavurlar, neden ola?" diye yüzüne bakmamaya çalışarak gitmeye başlayınca tedirgin oldu. Kanun dışı işlerle geçinen topluluklarda şüpheli kişi durumuna düşenlerin duyduğu suçlu sayılma tedirginliğiydi bu. Şimdiye kadar hiç alışık olmadığı, kapılacağını hiç aklından geçirmediği pis bir sıkıntı. Sımsıkı beraber yaşadığı, saygı gördüğü insanlardan apansız ayrı düşmek. Dünyanın yüzünde en iğrenç yalnızlıkla bir başına kalmak. Hükümet neden evini aramamıştı? Düşündükçe bu aramanın başka aramalara benzemediğini anlıyor, gittikçe aklı karışıyordu. Demek hükümet temiz bilmiş, korumuş. Güvense ya, kendini güçlü bulsa ya. Neden aramadılar benim evimi? Arandı burası diye neden yalan attı Bursalı oğlan? Birden Nefise'nin hamamda beni oğlana al dediğini hatırladı. Tamam, karının oğlanda gözü var, babasına demiştir. Demiştir ki toprak hatunu aratma demiştir. Daldı. Olur mu olur, Civanşah Arslan gibi, aynen Filinta gibi. Tutuldu mu oğlana, çakır kahyaların kahpe Nefise. Aman hey koca tanrı, başımıza devlet kuşu kondu mu? Yavaş yavaş sevinç sardı yüreğini. Dünyada bir başına kalmak ürküntüsü geçip gitmiş, yerine oğlunun Hacı Kenan Efendi'nin damadı olmasıyla kazanacağı güven gelmişti. Sevindi. Çoktandır unuttuğu gerçek sevinci taze çay sıcaklığıyla boğazında duydu. Hastaneye son gidişinde Civanşah Ankara'ya göçme lafı etmişti. Gene aklı karıştı. Nereden çıktı bu Ankara'ya göçmek? Nefise oğlanı mı, oğlanı aldı mı Ankara neymiş İstanbul'a göçer canı çekerse. Yere batsın Çorum'u da göçmen mahallesi de. Kendisine bile açıklamaktan çekiniyordu ama dini gibi biliyordu. Hükümete yürüyüş günü tutuklandığında sarsılmış, oğlu vurulunca içine düştüğü yılgınlıktan kurtulması hiç kalmamıştı. Çünkü Civanşah hastaneden çıksa da kefeni yırtmış sayılmaz. Oğlan, hayır benim düşmanım yoktur, benzetmeye gelinmiştir demekteyse de belli mi olur? Bundan başka çakır kahyaların Hacı Kenan, domuzu diyecekken nedense çevirdi. Efendi, göçmenin yakasını bırakmazsa Çorum'da barınma yok. Ne denilmişti? Gemisini kurtaran kaptan denilmişti. Sülük Bey öldü mü, ölmedi mi? Oğlan ha Çorum'da okumuş, ha Ankara'da. Ankara'da okumak etekle para ister, hay oğlum dediğinde, dur aman ne dediydi Civanşah? Para kolayana, para hiç demedi miydi? Var güvendiği bir kapı besbelli. Kapı? Hacı Kenan Efendi'nin kapısıysa, koca tanrının bir işleri canım. Sülük Bey aradan çıkacak ki bu dolap böyle dönecek. Bilmez mi kurban olduğum Allah? Sülük Bey'in işleri bildiğimiz kur, vur, kır. Yabanın oğlunu okutması. Bedai baya mı? Hayır, getirip Çorum hükümetine memur dikecek. Sırasında şu işi şöyle isterim diyecek. Yapmasan olmaz. Yapsan Sülük Bey'in yüzünden mapustamına girmedi miydi fıkara tapucu Hüsnü Efendi? Girip de mapustamının kuytusunda ince öksürüğe yakalanıp tatlı canından olmadı mıydı?